Ayrım 35, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 328. 3 gün sonra ikisi de tedaviye alınmışlardı. John küçük bir odada tıbbi bir yatağın üstünde sırt üstü uzanmış, elinin üstündeki katetere bakıyordu. Damardan besleme iğnesi daha önce yapılanların aynısı. Sadece bu sefer tuhaf bir sıcaklığın kolundan yükseldiğini, göğsüne yayıldığını ve bacaklarına doğru indiğini hissediyordu. Gerçek miydi bu, yoksa hayal mi ediyordu? Bir an için sanki ruhu yürüyüp bedeninden geçip gitmişçesine kendisini aşırı garip hissetti. Ardından hararet bastı. ''Bu kadar ateşlenecek miyim?'' diye kaygıyla sordu Ursula'ya. ''Önce ateş olur.'' dedi kadın. ''Sonra plazmitleri hücrelerine sokmak için sana küçük bir şok vereceğiz. Bunun ardından yeni iplikler eskilerine tutunurken ateşten daha çok üşüme olacak. Doğrusu çoğu kimse aşırı üşüyüp titreme hissediyor.'' Bir saat sonra büyük bir besleme torbası içine boşaltılmıştı. Hala harareti vardı ve mesanesi dolmuştu. Kalkıp banyoya gitmesine izin verdiler. Sonra döndüğünde divanla elektrikli sandalye arası bir şeye bağlandı. Bu rahatsız etmedi onu. Astronotluk eğitimi her tür alete dayanmaya alıştırmıştı. Gelen şok yaklaşık 10 saniye sürdü ve her yerini dayanılmaz biçimde gıdıkladı. Ursula ve diğerleri onu aletten çıkardılar. Gözleri ışıl ışıl parıldayan Ursula ağzından dolu dolu öptü. Biraz sonra üşüyüp titremeye başlayacağı ve bunun birkaç gün boyunca sürebileceğini söyleyerek yeniden uyardı adamı. Saunalarda ya da köpüklü banyolarda vakit geçirmenin sakıncası yoktu. Aslında bunu tavsiye ediyorlardı. Böylece o ve Maya bir sauna köşesinde içe işleyen ılıklığa gömülüp beyaz gelip pembe giden bedenleri seyrederek oturdular. Bu sanki ikisinin başına gelen şeyin bir imgesiymiş gibi göründü John'a. 65 gel, 10 git. Buna gerçekten inanamıyordu. Konuyu düşünmesi adam için hala çok zordu. Basitçe söylemek gerekirse düşüncelerinin boşaldığını ve beyninin durduğunu hissediyordu. Eğer beyin hücreleri de güçleniyorsa onunkiler beklenmedik bir şekilde tıkanmış olabilir miydi? Daima dağınık ve yavaş düşünürdü. Aslında bu durum büyük olasılıkla her zamanki kalın kafalılığıydı. Olayın anlamını düşünüp kavramaya çalışırken çok zorlanıyordu. Gerçekten doğru olabilir mi? Gerçekten ölümü birkaç yıl, belki birkaç on yıl öteliyor olabilirler miydi? Bir şeyler yemek için saunadan çıktılar ve yemeğin ardından doruktaki serada kısa yürüyüşler yaptılar. Kuzeydeki kumullara ve güneydeki kaotik lavlara baktılar. Kuzeydeki manzara Maya'ya ilk tepe altını hatırlattı. Arkadia'nın kumullarının rüzgarla şekillenen deseninin yerine Lunae'nin rastgele dağılmış taşlarını, sanki belleği o zamana ilişkin anılarını, onları daha düzenli kılıp yanık toprak rengi ve kızılları canlı limon sarılarına çevirerek temizlemiş gibiydi. Geçmişin küflenişi. John kadına merakla bakıyordu. Karavan parkındaki ilk günlerden bu yana M11 yıl olmuştu ve geçen yılların büyük bölümünde ikisi olaylardan ya da genellikle beraber yürütememelerinden kaynaklanan bir dizi. Şükürler olsun, kopma ve ayrılmalarla birlikte sevgili olmayı korumuşlardı. Fırsat çıktığında daima yeniden başlamışlardı ve sonuçta daha az kopuşlu bir geçmişleri olan yaşlı bir evli çift kadar iyi tanıyorlardı birbirlerini. Hatta belki daha da iyi, çünkü kesintisiz bir şekilde birlikte olan bir çift genellikle bir yerden sonra birbiriyle ilgilenmeyi bırakırlardı. Ama onlar bütün o ayrılmalar ve birleşmeleriyle, kavgalar ve barışmalarıyla birbirlerini sayısız kez yeniden öğrenmek zorunda kalmışlardı. John biraz bundan söz etti kadına ve bu konuyu konuştular. Bu konuda konuşmak büyük bir mutluluktu. ''Özen göstermek zorundaydık.'' dedi Maya dikkatle. Vakur bir tatmin bakışıyla başını sallayıp onaylayarak, bunun genellikle kendisinin çabası olduğuna emin olarak. Evet, özen göstermişlerdi. Asla o budala alışkanlık döngüsüne kapılmamışlardı. Saunada oturur ya da dorukta gezinirlerken ikisi de bunu kabul ediyorlardı elbette. Bu durum onların ayrı geçirdikleri zamanı telafi ediyor, hatta telafi etmekten fazlasını yapıyordu. Evet, hiç şüphesiz birbirlerini diğer yaşlı evli çiftlerden daha iyi tanımışlardı. Böylece geçmişlerini bu tuhaf yeni geleceğe bağlamaya çalışarak bu durumun geçit vermez bir yarık oluşturmayacağına dair kaygılı bir umutla konuşup durdular. Ertesi akşamın geç vakitlerinde aşılamadan iki gün sonra saunada tek başlarına çıplak bir halde oturuyorlardı. Bedenleri hala soğuk, tenleri terden pembeleşmişti. John yanında oturan Maya'nın bedenine baktı. Bir kaya kadar gerçekti ve adam içinde damardan besleme enjeksiyonu akıyormuşçasına bir alevlenme hissetti. Tedaviden bu yana çok fazla bir şey yememişti. Üzerine oturdukları bej ve sarı çineler nabız gibi atmaya başladı. Sanki içlerinden aydınlatılmış gibiydiler. Çinileri kaplayan her su damlacığının üzerinde ışıklar parıldıyordu. Sanki her yana küçük şimşek parçacıkları saçılmış gibiydi. Ve bu kıvılcımlanan çinilerin üzerine sere serpe uzanmış olan Maya'nın bedeni adamın önünde pembe bir mum gibi titreşiyordu. Bu yoğun oradalık, özsellik bir keresinde John ona dinsel inançlarıyla ilgili bir şey sorduğunda böyle demişti Sax, özselliğe inanıyorum demişti. Sax buradalığa, burada ve şimdiliğe her anın kendisine has olduğuna, işte bu yüzden bu nedir, bu nedir, bu nedir diye bilmek istiyorum. John Sax'ın bu tuhaf sözcüğünü ve tuhaf dinini hatırlayarak sonunda şimdi adamı anlıyordu. Çünkü anın buradalığını elindeki bir kaya kadar hissediyordu. Sanki tüm yaşamı onu bu ana ulaştırmak için geçmiş gibiydi. Çiniler ve ağır sıcak hava etrafında nabız gibi atıyordu. Sanki adam ölüyor ve yeniden doğuyormuşçasına, eğer Ursula ile Vlad'ın söyledikleri doğruysa durum gerçekten de buydu kesinlikle. Orada yanında duran yeniden doğma sürecindeki Maya Toitovna'nın pembe bedeni, kendisininkinden çok daha iyi tanıdığı Maya'nın bedeniydi. Yalnızca bu an için değil, zamanın içinden geçerek tanıdığı bedendi. Kadını ilk kez çıplak görüşünü, Ares'teki köpük kubbede bir yıldız bulutu ve uzayın siyah kadifesiyle çevrilenmiş olarak kendisine doğru uçuşunu çok canlı biçimde hatırlıyordu. O zamandan bu yana kadındaki her değişimi kusursuz bir şekilde görebiliyordu. Belleğindeki görüntüden yanındaki bedene geçiş sanrılara yol açan bir zaman çözülüşüydü. Kadının eti ve teni kayıyor, düşüyor, çizgileniyor, yaşlanıyordu. Her ikisi de daha yaşlı, kırışmış ve ağırdılar. Böyle olurdu. Fakat gerçekten şaşırtıcı olansa geriye ne kadar çok şeyin kaldığı ve hala ne kadar çok kendileri olduklarıydı. Bir şiirden dizeler hatırlar gibi oldu. Antarktika'da Ross istasyonunun yakınlarındaki Scott seferinin mezar taşı yazıtını, üstüne dizeler kazınmış büyük tahta açı görmek için hep birlikte tepeye tırmanmışlardı. Büyük bölümü yitip gitmiş olsa da çoğu duruyordu hala. Buna benzer bir şeydi, hatırlayamıyordu. Büyük bölümü yitip gitmişti, uzun zaman geçmişti sonuçta. Fakat sıkı çalışmışlar, iyi yemişlerdi. Belki Mars yer çekimi yeryüzündekinden daha nazik çıkmıştı. Çünkü Maya Taitovna'nın hala çok güzel bir kadın olduğu açıkça göz alıcı bir gerçekti. Güçlü ve kaslıydı. Soylu yüzü ve gri ıslak saçları hala adamın bakışlarını cezbediyordu. Kolunu hafifçe oynattığında hemen bir başka hale bürünen ve yine de her haliyle onun tümüyle tanıdığı göğüsleri adamın gözlerini bir mıknatıs gibi çekiyordu. Bunlar onun göğüsleri, kolları, kaburgaları, böğrüydü. Maya iyi ya da kötü en yakın olduğu insandı. Güzel pembe bir hayvandı. Ve onun için seksin, bu çıplak kayalık dünyadaki yaşamın yeryüzüne inmiş suretiydi. 65'lerinde oldukları şey buysa eğer ve tedavi onları fazladan birkaç yıl ya da hala inanılmaz olan 10 yıllarca bu noktada tutmaktan başka bir şey değilse. 10 yıllarca. Şey şaşırtıcıydı. Kavranabilmek için kesinlikle çok fazlaydı. Denemekten vazgeçmeliydi yoksa aklını kaçıracaktı. Ama olabilir mi? Gerçekten olabilir mi? Çağlar boyunca bütün gerçek aşıkların acıtıcı arzularıydı bu. Bir parça daha fazla birlikte olabilmek, aşkı dolu dolu yaşamayı uzatmaya muktedir olabilmek. Benzer hisler Maya'nın da içinde geçiyor gibiydi. Harika bir ruh halindeydi. Adamı yan gözle çok iyi tanıdı. O yarım gel buraya gülüşüyle bir dizini yukarı kaldırmış ona cinsellik değil, tek başına da olsa yaşayacağı rahatlığı, ferahlığı sunarak seyrediyordu. Evet, hiçbir şey keyifli bir Maya kadar olamazdı. Böylesine keyifli olduğu zamanlarda başkalarını bununla bu kadar çok ve kesin olarak etkileyebilecek başka hiç kimse yoktu. Kadının karakterinin bu yönüne karşı şefkatle dolduğunu hissetti. İçine akan bir duygusallık enjeksiyonu kadının omzuna elini koyup sıktı. Eros, Agape'nin şölenindeki baharatlardan biriydi sadece ve aniden sanki alışılmış bir şey gibi döküldü sözcükler dudaklarından. Kadına hiç söylemediği şeyleri söyledi. "Haydi evlenelim," dedi. Maya güldüğünde o da güldü. "Hayır hayır, yani gerçekten evlenelim," dedi. "Evlenelim ve gerçekten, gerçekten birlikte yaşlanalım. Yıllar ne getirirse beraber karşılayalım ve hayatı paylaşılmış bir maceraya dönüştürelim. Çocuk yapalım, çocuklarımızın çocuk yapmasını seyredelim. Torunlarımızın çocuk yapmasını seyredelim. Torunların çocuklarının çocuk yapmasını seyredelim. Tanrım, kim de bilebilir ne kadar süreceğini. Koca bir torunlar ulusunun ortaya çıkışını seyredebilir, onları ataları ve anaları haline gelebilirlerdi. Bir tür Marslı mini Adem ve Havva olabilirlerdi. Maya söylenen her şeye kahkahalar atıyordu. Gözleri yaşam dolu ve ışıl ışıldı. Çok, çok keyifli bir ruha açılmış pencereler adamı seyrediyor ve adamın her yerine işliyordu. John kendisini seyreden ve söylediği her yeni saçma sapan cümleye delicesine gülen ve "Öyle bir şey, evet öyle bir şey" diyerek onu sertçe sarsan bakışın kucaklayışını hissediyordu. "Ah John," dedi kadın, "beni nasıl mutlu edeceğini biliyorsun. Sahip olduğum en iyi erkeksin sen." Onu öptü ve John saunanın sıcaklığına rağmen vurguyu Agape'den Eros'a kaydırmanın kolay olacağını fark etti. Şimdi ikisi birleşip tek olmuşlardı. Ayrılmaz kocaman bir aşk seliydiler. "Yani benimle evleneceksin ve çocuklar," dedi. Saunanın kapısını kilitleyip sevişmeye başlarlarken. "Onun gibi bir şey," dedi kadın, gözleri ışıl ışıl parıldıyor, yüzü büyüleyici bir gülümsemeyle alev alev yanıyordu. Bir iki yüzyıl daha yaşamayı umarsanız, yalnızca 20 yıl daha yaşamayı umduğunuz günlerden çok farklı davranırsınız. Bunu neredeyse hemen kanıtladılar. John kışı orada, Acheron'da, hala her kış boyunca Kuzey Kutbu'nun üzerine çöken CO2 sisinin hemen kıyısında, Marina Tokareva ve onun laboratuvar grubuyla birlikte aerobotanik çalışarak geçirdi. Bunu saksın talimatı üzerine yaptı. Üstelik ayrılmak için hiçbir telaş duygusu hissetmiyordu. Saks sabotajcıların kim oldukları üzerine yapılan araştırmayı unutmuş gibiydi. Ki bu da John'u bir parça şüphelendirdi. Boş zamanlarında hala Pauline aracılığıyla Acheron'dan önce çalıştığı alanlarda, özellikle yolculuk kayıtları ve sabotajların gerçekleştiği yerlere giden tüm insanların iş kayıtlarına yoğunlaşarak araştırmalar yapıyordu. Pek çok insan bu işe dahil olmuş olabilirdi. Yani bireysel yolculuk kayıtları çok şey anlatmayabilirdi. Fakat Mars üzerindeki herkes bir örgüt tarafından gönderilmişti ve hangi örgütlerin belirli yerlere kimleri gönderdiğini gözden geçirerek bir takım ipuçları bulmayı umuyordu. Karmaşık bir işti. Yalnızca istatistikler için değil, öneriler için de Pauline'e güvenmek zorundaydı ki bu da kaygı vericiydi. Geri kalan zamanında Areobotani'nin sonuçları en az onlarca yıl sonra alınabilecek bir dalında çalışıyordu. Zamanı vardı ve çalışmasının meyvelerini alabilirdi. Bu yüzden Marina'nın grubunun yeni bir ağaç tasarlamasını izledi. Onlarla birlikte çalıştı ve laboratuvar işlerine yardım etti. Cam eşyaları yıkamak gibi şeyler yaptı. Ağaç Vastitas Borealis'in kumsallarında yetişmesini umdukları çok katmanlı bir ormanın gölgeleyicisi olarak tasarlanmıştı. Bir sekoya genomu üzerine temellenmişti. Fakat sekoyalardan bile büyük olacak, zeminde çapı 50 metreye ulaşan gövdesiyle belki 200 metre uzunluğundaki ağaçlar istiyorlardı. Kabukları zamanın büyük bölümünde donmuş olacaktı. Büyük olasılıkla tütün yaprağı hastalığına yakalanmış gibi görünecek olan geniş yaprakları, eflatuni alt kısımlarına zarar vermeksizin belirli bir miktarda mor ötesi radyasyonunu soğurabilir olmalıydı. Başlangıçta John ağaçların büyüklüğünün aşırı olduğunu düşündü. Fakat Marina onların büyük ölçülerde karbondioksit alabilmeyi, karbonu sabitleyip oksijeni havaya geri salabilecek yetenekte olacaklarına işaret etti. Ayrıca harika bir manzara oluşturacaklardı. Ya da öyle sanıyorlardı. Yarışan test prototiplerinin asıl fidanlar sadece 10 metre uzunluğundaydı. Ve yarışmayı kazananlar tam büyüklüklerine erişinceye kadar 20 yıl geçecekti. Şu anda bütün prototipler Mars kavanozlarında ölüyorlardı. Atmosfer koşullarının onlar dışarıda yaşayabilecek kadar görünür biçimde değişmesi gerekiyordu. Marina'nın laboratuvarı oyunun biraz daha ilerisindeydi. Fakat herkes öyle yapıyordu. Bu tedavinin bir sonucu gibiydi. Böyle düşünüldüğünde bir anlam kazanıyordu. Daha uzun deneyler. Daha uzun diye homurdandı John. Soruşturmalar, daha uzun düşünceler. Diğer yandan birçok açıdan hiçbir şey değişmemişti. Sanki birkaç kilometrelik bir yüzüşü yeni bitirmiş, öğleden sonra boyunca kayak yapmış ya da evet bir doz omegendorf almışçasına içinde bir takım vızıltıların kopması için omegendorfa gerek duymaması dışında John eskisi gibi hissediyordu. İçinde büyük bir bolluk, ferahlık duygusu vardı. Çünkü nesneler alev alevdi. Doruk'ta yürüyüşe çıktığında görünür tüm dünya alev alevdi. Kıpırtısız buldozerler, dar ağacı gibi bir vinç, hiçbir şeye uzun süre bakamıyordu. Maya Hellas'a gitmişti ve bunun hiç önemi yoktu. İlişkileri yine o eski inişli çıkışlı gidişatına girmişti. Yine kadının boş tartışmaları ve nöbetleri gelmişti. Fakat hepsi de önemsiz görünüyordu. Bütün o alev alev parıltının içinde yüzerken kadına karşı hissettiklerinde ya da kadının tarzında zaman zaman kadının bakışlarıyla onu tutuşturmasında hiçbir şey değişmemişti. Onu birkaç ayda bir görüyor ve onunla ekranda konuşuyordu. Bu arada bu ayrılık yaşamaktan tümüyle mutsuz olduğu bir ayrılık değildi. Güzel bir kıştı. Areobotanik ve biyomühendislik hakkında çok şey öğrendi ve akşamları yemekten sonra tek tek ya da birkaç kişi birlikteyken Acheronlulara Mars toplumunun nasıl olması, nasıl yönetilmesi gerektiğini düşündüklerini soruyordu. Acheron'da bu konu genellikle hemen ekoloji yönüne ve yeni filizlenen eciş bücüş ekonomisine yöneliyordu. Onlar için politikadan ya da Marina'nın varsayımsal karar verme aygıtlarından daha önemliydi bunlar. Marina ile Vlad bu konuyla özellikle ilgileniyorlardı. Çünkü John'un kulağına genellikle ego ekonomi gibi gelen eko ekonomi dedikleri şey için bir denklemler dizgesi çıkarmışlardı. Onların denklemleri açıklamasını dinlemekten hoşlanıyordu ve taşıma kapasitesi birlikte var olmak, karşı uyum, meşruluk mekanizmaları ve ekolojik verimlilik gibi kavramları öğrenerek bir yığın soru soruyordu. ''Bizim sisteme yaptığımız katkının tek gerçek ölçümü bu.'' diyordu Vlad. ''Eğer vücutlarımızı bir mikrobombalama ısı ölçeri içinde yakarsan, ağırlığımızın her gramına karşılık 6 ya da 7 kilokalori içerdiğimizi bulacaksın. Ve elbette ki bunu yaşam boyu sürdürebilmek için bir sürü kalori alırız. Çıktığımızın ölçümü daha zor. Çünkü klasik verimlilik denklemlerinde olduğu gibi konu yalnız bizimle beslenen hayvanlar değil.'' Bu daha çok kendi çabamızla ne kadar kalori yarattığımız veya gelecek kuşaklara aktardığımızla buna benzer şeylerle ilgili bir konu. Bunun büyük bölümü doğal olarak oldukça dolaylı, bir sürü spekülasyon ve öznel yargı içeriyor. Böyle düşünmez ve fiziksel olmayan şeylere çeşitli değerler atfetmezsen, o zaman elektrikçiler, tesisatçılar, reaktör yapıcıları ve diğer altyapı işçileri daima toplumun en üretken üyeleri sayılacak. Sanatçılar ve diğerleri hiçbir şey katmıyor görünecektir. Bu bana da uygulanabilir gibi görünüyor diye şaka yaptı John. Fakat Vlad ile Marina onu aldırmadı. Her neyse ekonominin büyük kısmı böyle. İnsanlar keyfi olarak ya da zevklerine göre sayısal olmayan şeylere sayısal değerler atfediyorlar. Sonra kendileri uydurdukları halde bu sayıları uydurmamış gibi davranıyorlar. Ekonomi bu anlamıyla astroloji gibi tek farkla ekonomi mevcut iktidar yapısını aklamaya hizmet ediyor. Bu yüzden güçlüler arasında bir yığın ateşli inananı var. En iyisi yalnızca burada yaptığımıza yoğunlaşmak diye böldü Marina. Temel denklem çok basit. Verimlilik sadece dışa verdiğin kaloriler bölü içe aldığın kalorilere eşittir. Zaman parametresini hesaba katarsan yüzde biçiminde ifade etmiş olursun. Klasik anlamda insanın kendi avcısına kalorileri aktarmasında ortalama %10'du ve %20 oldukça iyi bir şeydi. Yiyecek zincirinin tepesindeki çoğu avcı %5 gibi bir şey yapıyor.
Bu yüzden kaplanların yüzlerce kilometre karelik alanları var dedi Vlad. Soyguncu baronlar pek de verimli değildir.
Yani kaplanların çok zor oldukları için değil, bu konuda çabaya değmedikleri için avcıları yok dedi John.
Tam anlamıyla.
Sorun değerleri hesaplamakta dedi Marina. Her türden etkinliğe kalori eşdeğeri sayısal değerler verebilmemiz ve buradan sürdürmemiz yeter.
Fakat ekonomiden bahsediyorduk dedi John.
Ama bu ekonomi görmüyor musun, bu bizim ekonomimiz. Herkes yaşamını deyim yerindeyse insan ekolojisine yaptıkları gerçek katkıların hesaplanış temelinde kazanmalı. Herkes ekolojik verimliliğini kaç kilo kalori kullanıyorsa onu düşürmek için yaptığı çabayla arttırabilir. Bu kuzeyli endüstriyel ulusların enerji tüketimine karşı getirilen eski güneyli sav. O karşı çıkışın gerçek bir ekolojik temeli vardı. Çünkü endüstriyel uluslar ne kadar üretirse üretsin daha geniş ölçekte güney kadar verimli olamaz.
Güneyin avcılarıydı onlar dedi John.
Evet ve eğer izin verirsek bizim de avcılarımız olacaklar. Tüm avcılar gibi verimlilikleri de düşük. Ama burada görüyorsun ya, söylediğin bu teorik bağımsızlık durumunda...
John'un ürkek bakışına karşı sırıttı kadın. Bunu yapıyorsun ve bu konunun da durmaksızın söz ettiğin en önemli şey olduğunu kabul etmelisin John. Şey, insanların sisteme katkıları oranında ödüllendirilmelerinin yasalaşması gerek.
Laboratuvara girmiş olan Dimitri söze karıştı.
Herkese yetenekleri kadarından, herkese ihtiyacı kadarına.
Yo, bu aynı şey değil dedi Vlad. Bunun anlamı ne verirsen onu alırsın.
Ama bu zaten var dedi John. Şu anda var olan ekonomiden farkı ne bunun?
Hep birden güldüler ama Marina daha bir ısrarla bastırdı. Her türden hayali iş var. Yeryüzündeki işlerin büyük bölümüne gerçek dışı değerler atfedilmiş. Bütün uluslar ötesi yöneticiler sınıfı bir bilgisayarın yapabileceğinden başka hiçbir şey yapmıyorlar ve sisteme ekolojik hesapla hiçbir şeyi katmayan koca bir parazit işler kategorileri var. Reklamcılık, borsa simsarları, sadece paranın yönlendirilmesiyle para üreten bütün aracılar. Bu durum yalnız müsriflik değil, yozlaştırıcı da. Çünkü anlamlı para değerleri de bu tür yönlendirimlere çarpıtılıyor. Kadın tiksintiyle elini salladı.
Şey dedi Vlad, verimliliklerinin çok düşük olduklarını söyleyebiliriz ve hiçbir avcıları olmadan sistem üzerinde avlanıyorlar. Bu yüzden ya zincirin tepesindeler ya da parazitler, nasıl tanımlamak istersen. Reklamcılık, para simsarlığı, yasa yönlendiriminin bazı tipleri, bazı politikacılar.
Fakat tüm bunlar öznel yargılar diye patladı John. Gerçekten bu türden bir etkinlikler çeşitliliğine kalori değerlerini nasıl atfettiniz?
Şey, fiziksel bir şey olarak ölçülebilir iyi yaşam anlamında sisteme neyi kazandırdıklarını hesaplamak için bütün çabamızı harcadık.
Besin, su, barınak, giyim, tıbbi yardım, eğitim ya da boş zaman anlamında etkinlik neye eşittir? Bunu tekrar tekrar konuştuk ve genellikle Acheron'daki herkes bir sayı önerdi. Biz de aritmetik ortalamayı aldık. İşte sana göstereyim.
35. ayrımın sonu. Sayfa 338.